Podcast dinle.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Haftalık gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Ben Murat Gamsız. Karşımda her zaman olduğu gibi Mert Pekcan var. Nasılsın Mert abi?
Merhabalar, selamlar herkese. İyilik, sağlık.
Evet.
Bugün sizleri sormalı.
Ben de iyiyim de bugün karşılıklıyız abi. Bir chatimiz yok. Çünkü banttan evet. Yayın yapıyoruz. Dolayısıyla evet, biraz da bugün geç gireceğiz. Hani kaydı yaptığımız için upload'umuz maalesef yok.
Eski usul bugün.
Evet, eski usul maalesef. Çok bir şey kaçırmayacaksınız. Format
bir şey
aynı.
Değişmiyor aslında da.
Evet.
Saat 9'da canlı yayınlanamıyor.
Evet, başlayalım bakalım. 8 Kasım, 13 Kasım 2021, 46 numara.
Evet. Evet.
Amerika ile başlıyoruz. Şimdi çok merak edilen konu vardı. İşte Biden gelince Çin'e karşı neler yapacak, gevşeyecek mi? Öyle bir umut da vardı. Ama evet, görülüyor ki öyle bir şey yok. Tam tersi var. Hani Biden daha da sıkılaştırılacak gibi gözüküyor. Şu an aldığı kararlar da öyle.
Evet.
Güvenli ekipman yasası diye bir şey çıkartıyorlar şimdi.
Evet. O politikalarda hiçbir değişiklik olmadı. Yönetim evet, değişse de hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi Huawei, ZTE gibi kara listedeki firmaların ekipmanlarını tek tek özel izin alıp kullanıyormuş Amerika'da daha hani firmalar, altyapı firmaları. Şimdi ona da taş koymuşlar. Çünkü bu yasaklar başladığından beri 3000 kere mi ne izin alınmış.
Evet.
Ona da taş koymuş Amerikan hükümeti. Öyle diyor, tek tek münferit izinimizin istemeyin, verilmeyecek diyor.
Aynen.
Şimdi başvurmayın diyor.
Şey de konuşulabilir. Bir garip durumlar var. Hani biz hep anlatıyoruz. Şimdi mesela telefonlarda işte Google'ın şeyleri yok. Normal uygulamaları falan yok ama bir yandan Windows'lu evet, makineler satılıyor. Intel var şimdi. AMD evet, var. Evet. Onlar da izinle evet, olan şeyler. Şimdi sıra onlara gelir mi acaba diye insan düşünüyor. Çünkü bu işte bu izinin bir hani burada ekipman satamaz içeriye diyor da globale satışı da benzer izinlerle oluyordu. Özel izinlerle oluyordu. Bakalım ne olacak?
Yani Huawei'nin müşteri olduğu yerlerde pek izin veriliyor da çünkü Microsoft'un müşterisi, Intel'in yani müşterisi,
tabii,
AMD'nin müşterisi. Öyle oldu mu?
Değil mi?
İzin veriliyor da Huawei'yi satmaya kalktığı zaman izin verilmiyor gibi bir görüntü var.
Evet. Ama burada işte önemli olan evet, Biden'la hiçbir şey değişmediği gibi bu olay devam ediyor.
Evet.
Yani.
Önümüzdeki günlerde Çin'le bir masaya oturma durumu varmış ama bu konularda bilemiyorum, hı-hı, hani bir diyalog var mı, olur mu? Çünkü hiç bu konuda bir taviz verilmedi şimdiye kadar. Bilemiyorum, masaya gelir mi bu konu?
Evet. Ya belki de o görüşmeden önce birkaç tane daha böyle bir yerden sıkıp hani evet, pazarlık masasında konuşulursun.
Evet, evet.
Elimiz güçlü
evet,
olsun diye de olabilir.
Bilinen bir taktik. Evet, öyle de olabilir.
Evet. Verisini kaptıranlar listesine şu meşhur Robinhood da eklenmiş. Robinhood da yani şimdi bizim hikayedeki
borsa firması.
Borsa firması daha önce bu GameStop meselesinde hatta gündeme gelmişti. Orada evet, bayağı bir rüzgarı almıştı arkasına.
Halk kahramanlığı yapmıştı. Bu Reddit'çilere GameStop yatırımı için yani komisyonsuz falan hisse sağlamıştı, satmıştı. Küçük yatırımcılara yardımcı olmuştu. Şimdi hacklenmiş.
Evet. 7 milyon müşteri verisi.
Veri sızdırmış. Evet, o işte Redditçilerin verileri gitti. İsim, e-mail falan filan. Ama hani adres detayı gibi ama kredi kartı falan bilgisi yok. Bir de o Amerikalıların çok önem verdiği bir Social Security Number diye bir şey vardır. Hı-hı. Güvenlik şeyi. SSK şeyi.
Evet,
SGK evet, numarası. Hı-hı. İşte bizdeki aslında o bizdeki TC kimlik numarasına evet, işlev olarak denk düşüyor. O da sızmamış. Ama tabii hani her sızan bilgi kırıntısı çapraz indeksleme sisteminde işe yaradığı için bir mutsuz edici bir şey.
Öyle.
Bir detaydır.
Evet, kötü olmuş.
Evet.
Ve Samsung'dan bir duyuru. LP DDR5X bellekleri duyurmuşlar.
Evet, hem yani low power hem de 5X, hani daha önce de 4X, 3X vardı. X olanlar daha da yüksek hızlısı oluyordu. Bu şimdi DDR5 belleğin mobil halinin en iyi hali. Çok çabuk ortaya çıktı.
Evet, gerçi normalde tarihi yok.
Masaüstü çıkardı, sonra onun low power'ı çıkardı. O X'inin çıkması bayağı zaman alırdı. LPDDR5X hemen 15 günde o da duyurulmuş oldu. 14 nanometre üretiyormuş, üretecekmiş Samsung. Tabii bu telefonları, tabletleri ilgilendiren bir şey. Öyle. Bilgisayara takılmayacak. Ama tabii 2023 dersen, 2023'te sistem on chip mantığına sahip, mimarisine sahip bilgisayarların bugünden çok daha yaygın olacağı düşünülürse daha anlamlı olacaktır. Tabii ki şu andaki DDR4 belleklerden daha hızlı, daha az güç tüketimli bellek teknolojisinin bir sonraki adımı DDR5. Yani evet. Bu da onun mobil ayağı aynı şekilde devam ediyor.
Ya haberde de artık birazcık bundan dalga geçiyorlar. Herkes dalga alakalı geçmişler. Alakasız Metaverse kelimesini kullanıyor abi. Fark ettin mi? Orada evet. Kullanmış.
Evet, yani, o yüzden gülmüşler. Hani çünkü hep öyle olur ya, yeni bir terim çıkınca herkes üzerine alakasız ürünü bile ona yamamaya çalışırlar.
Buzzword burada da Samsung ona. İşte.
Evet, evet. Metaverse için çok uygun falan gibi laflar etmiş. Ha tamam, yalan değil de hani o bir yamanma çabası, o kelimeyi kullanma çabası, dolayısıyla biraz gülümsetmiş.
Evet.
Yakın zamana kadar AI'dı. Bir ara blockchain'di, bir ara evet. AI'dı. Şimdi o ikisi de eskidi, çok aşındı. Şimdi Metaverse. Bir evet. 15 gündür falan Metaverse her şeyin içinde. Her konunun içinde.
Evet. Bu ilginç bir haber. 12. nesil Intel işlemcileri bazı DRM sistemleriyle uyumsuzmuş. Dolayısıyla yani, oyunlarda Denuvo'yla sorun çıkartıyormuş.
Denuvo'yla sorun çıkıyor evet. Ama onun üzerine gidiyorlar. Intel yazılım bazlı bir şey geliştiriyorum diyor. MSI BIOS update'i yapmış. Hı hı. Bu sorunu çözen. Ya sorun da şu, 12. nesilde düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı iki ayrı çekirdek tipi var. Bunlar iki ayrı küme halinde. Denuvo iki bilgisayar var zannediyormuş. Hani onun sistemi nasıl programlandıysa, normalde de kümeler falan işlemcilerde var ama bu Intel'inki tabii ilk kez, masaüstü bilgisayarda ilk kez karşılaşılan bir durum olduğu için demek ki daha düşünülmemiş bir case, durum var orada. Denuvo iki bilgisayarda birden çalışıyor bu oyun diye hani hile var, şey var şeyine alarm veriyormuş, çalıştırmıyormuş oyunu. İşte MSI BIOS update ile hallettiğini iddia ediyor. Hatta bir klavyeye shortcut atıyorlarmış, hani şey modu. Çalıştırma modu. Oyunu abi, çalıştırmadan önce şey, home tuşuna bas falan gibi bir şeyler, cambazlıklar icat edilmiş.
Intel'in kendi tavsiyesi, kendi sitesinden yaptığı tavsiye de ona benzer bir şey. O da şey, neydi, scroll lock'u ona atıyormuş. Atayın diyor daha evet. Doğrusu. Aç kapa yapıyorsun.
O tuşun işe yaradığı tek
evet,
şey.
Evet, ilk defa işe yarayacak.
Tek durum evet, bir işe yarıyor. Ya bunu... Burada tabii tahmin edersin ki eski oyunlar yine sorun. Yani güncellenmeyecek çünkü içindeki Denuvo'nun güzel tarafı, Denuvo kötü bir şey olduğu için bazı vicdanlı firmalar oyunu birazcık sattıktan, hani satacağı kadar sattıktan sonra Denuvo'yu kaldırıyor. Bazı firmalar, ama hepsi değil. Şimdi o firmalarda sorun yok. Ama oyununu güncellememiş etmemiş eski oyun firmaların eski oyunlarında nispeten böyle bir uyumsuzluk var, riski var
şeyde
ya da.
Şeyde de Intel'in sitesinde hangi oyunlar etkileniyor onun listesini vermiş Intel full. Windows evet. 11 ile 10'da ayrı olması da ayrı bir ilginçlik tabii. Listeler farklı biraz. Evet. Windows 10'da da sorun var, 11'de de sorun var.
Evet.
Artık o listede varsa bir oyunuz, bir sıkıntı yaşıyorsanız o işte tuşla aç kapa yöntemini şu an deneyeceksiniz. Ama bu update olacak yazılımla çözülecek bir şey yani. İleride
evet,
bir
bu çıkar
Denovo'ya
klasik
gelince.
İşte böyle konularda öncü olmanın ya da early adapter denen ilk satın alan olmanın
Öyle, öyle.
böyle genelde şeyleri olur. Zararlı
Evet.
çıkaran detayları olur. Her zaman böyle olur.
Hep öyle olur.
Onlardan birisi. Ama işte bir şeye çıktığı gün sahip olmak, hani o da bir artı olarak görüyorsan böyle dezavantajları var. Hani
Aynen
bu
öyle.
konu büyük olasılıkla 3 ay sonra kapanacak bir konu.
O
Hani
kadar bile
konuşulmayacak,
sürmez herhalde.
unutulacak bir konu ama hani şu anda bazı oyunlarda böyle bir mesele var.
Yani bunu şeyde bile deneyebilirler. Hani bu 12. nesile geçtiler. Hep çalışan uygulamamda bir sıkıntı var geçtikten sonra. Hani bu yöntem orada da denenebilir. Bu genel bir şey aslında. Sırf
Evet.
oyunlar için değil.
Evet.
Evet. Bir haber daha, bu yanlış anlaşılmaya müsait bir haber. Intel bir güvenlik sorunu nedeniyle 4. nesil işlemcilerden DirectX 12 desteğini iptal ediyor, çıkarıyor. Ama kendi içindeki GPU'su için yapıyor. Yani sen ekran kartı için ekran kartı kullanıyorsan ona bir şey olmayacak.
E tabii ki o ekran kartıyla alakalı
Evet.
hani
Yani DirectX 12 desteği kalkıyor 4. nesilden gibi böyle başlık atanlar olacak buna, çünkü çok eminim. Öyle bir şey değil o yani.
ya 4. neslin grafik işlemcisinde DirectX 12 olsa ne olur, 9
Yani
olsa ne
evet.
olur? 4. neslin grafik işlemcisi hani insanın üzerinde kabus gibi çöken bir grafik işlemcisi. Gerçi hani 8. nesilde farklı mı sanki? Aynı
Yani
grafik
aynı şey.
teknolojisi. Anca o da 11'de 12'de biraz ayrılmaya başladı. Biraz kilit kelime. Evet 4. neslin grafik dahili grafiğinden DirectX 12 çıktı. Yani kimsenin hayatı sönmeyecek bu yüzden
Tabii
emin
tabii.
olun.
Yani o yüzden dedim, hani ekran kartını siz zaten harici kullanıyorsanız bu sizi ilgilendiren bir haber değil. Evet. Microsoft Windows 11 SE'yi duyurdu.
Evet bu da Windows 11'in kilitli versiyonu. Hani dışarıdan uygulama öyle sen işte internetten filanca uygulamayı indirdim, bastım setup'a çalıştı kuruluyor öyle bir şey yok. İşte daha önce Windows 10'da da 10S miydi bu?
Evet, şeydi.
Vardı. bugün kaç kişi 10S kullandı, biliyor, ediyor. Tabii şey değil, bizi dinleyen insanların evlerinde kullandığı bilgisayarlarla falan alakalı bir şey değil. Bu daha çok işte okul, kurum bazlı bir şey. İnsanların bilgisayarı kurcalamayacağı ve kurcalamasın istenen yerler için bir şey. Bu da Windows 11'in işte sadece kendi uygulama marketinden, hani Windows Store'dan uygulama kuracağın, daha az bellekle falan çalışabilen, hem kısıtlı hem hafiflemiş versiyonu. Dediğim gibi 10'da olduğu için 11'de de olmasına şaşmamak lazım.
Microsoft diyor ki ben diyor S'den dersimi çıkardım. Bu sefer diyor okullarla görüştüm. Hani onlar nasıl kullanıyor bilgisayarları, onları öğrendim. Ona göre
Evet.
ayarladım diyor. Çünkü şey var. Bu sefer illa kendi uygulamalarına kısıtlamıyor mesela. Zoom'u falan kurabiliyorsun. Ya da işte Chrome'u kurabiliyorsun,
Evet.
ama yine de şey, bunlar hep Microsoft'un onayıyla kurulabilen
Evet.
uygulamalar. O listeyi de arttıracaklarmış. Biraz da basitleştirmişler. Janjanlı kısımlarını atmışlar. Daha basit bir sürüm haline
Evet.
getirmişler.
İşte kapalı kutu Windows. Bir şey kurup kaldıramadığın için bozma ihtimalin de azalıyor.
Yani evet. Dolayısıyla fiyatlarının da düşük olan, yani şeylerde olacakmış bu fiyat. Yani cihazların da fiyatı düşük olacak. Biraz Chromebook hedefleniyor çünkü. Karşısında o var. Pahalı bir bilgisayarda SE görmeniz biraz zor.
Evet.
Ticaret Bakanlığı Google'a fal cezası vermiş. şimdi bu
Evet, anlamadım bunu.
Şöyle, aramalarda falcı fal diye aramanın bir zararı yok, şeyi yok, yasağı yok da. Bunu aradığın zaman bunlara reklam veren falcılar falan en tepede çıkıyormuş. Reklamları çıkıyormuş. Dolayısıyla böyle şey olmaz, hani bunlara reklam desteği veriyorsunuz diye Google'a ceza vermeye karar vermiş Ticaret Bakanlığı. Yani aslında arama şeylerinden değil, sonuçlarından ziyade arama sonuçlarında çıkan reklamlar, aldatıcı reklamlar. Çünkü medyumlar, şunlar bunlar hepsi çıkıyormuş.
Çıkıyor da Murat, bunlar yasa dışı şeylerse komple yasaklansın.
Yani evet.
Bu adamların caddede tabelası var.
Var.
Homeopatici, yok biyo enerjici, bilmem ne, şifacı, frekansçı, olumlamacı, osu bucu.
Onlar sayılmıyor galiba.
Tabelası 5 metreye 1 metre tabelası var caddeye bakan.
Abi, yani bu adam konferans veriyor
büyük olasılıkla fatura da kesiyor sana, fiş de kesiyor herhalde. Tabii.
Şey yasakladılar. Yani falı özel bir gıcıklık var abi. Falcıları hatırlarsan fal bakılır 50 liraya diye her yer dolmuştu. Tarot bakılır, onları kahve, yasakladılar.
Kahve içene fal bedava falan Kadıköy geleneği.
Etrafından dolaştılar falan. Falla özel bir ilgileri var. Yoksa homeopaticiyle falan alakası yok yani. Onlar serbest maşallah.
Allah, şarlatanlık serbest mi yasak mı kardeşim? Bir karar versinler yani. Evet. Onlar da bir karar versinler. Dediğim gibi bizim ofisin 100 metre ötesinde refleksoloji merkezi falan var mesela. O da başka bir şarlatanlık. Adamlar şey asmış. Hani 5 metrelik tabela asmış.
Bak söyleyeyim.
İnternete reklam verince yasaklanıyor. Neyse şimdi falcı, kızarlar bize.
Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmetler, yasa dışı bahis ve kumar, bunlar yasak, reklamlarını hiçbir şekilde veremiyorsun. Ve benzerleri lafı çok geniş bir laf aslında. Senin saydıkların oraya bizce giriyor. Ama
abicim, astrolog ve reklam veremiyorsun. Türkiye'nin en saygın gazetelerinde her gün çeyrek sayfa yer veriyorsun. Dediğim gibi sokakta tabelası bilmem nesi asılı açık açık her yerde bu adamlar iş yapıyor.
Ama reklam yasak.
Reklam vermiyorsun. Yani ben bu işin erbaplarına ben şarlatan diyorum. Zerre kadar saygım yok, şeyim yok ama her şeyinde bir hani adalet herkes için gerekli.
Evet.
Bu adamlar reklam verdikleri için ceza yiyorlarsa lütfen açık açık ticari faaliyet yapmalarını da engelleyin kardeşim. Yapamayacaksınız. Yani bu klasik Google'a ceza kesmek için bugün ne bahane bulabiliriz meselesi gibi geldi bana.
Biraz öyle bence de.
Evet.
Bir de o aynı haberin altına eklemişler. Apple da ceza yemiş. Apple Türkiye. O da reklamda tüketiciyi aldatmaya yönelik hareketler nedeniyle. iPhone 12 reklamında reklamda telefona su döküyorlarmış. Ama iPhone 12'nin su geçirgenliğinin bir sürü suya dayanımının bir sürü şartı var Apple'ın sitesinde.
Şartı var. Bütün telefonlarda öyle.
Her telefonda öyle. Hiçbiri yazmadığı için reklamda. O yüzden yayınlandığı mecralardan, mesela sosyal medyada falan da yayınlamışlar. Oradan Apple Türkiye'ye ceza vermiş.
Şey yapmamışlar mı böyle hızlı hızlı yazı geçer aşağıdan. bir bulanıklık halinde okumak mümkün değildir. Çünkü upuzun bir yazıyı geçirmesi bir saniyede gerekir. Onu yapmamışlar demek ki. O yüzden maraz doğmuş.
Evet. O da öyle. Toshiba 2023'e kadar 3'e bölünecekmiş. Zaten bölünmedi mi diye sorabilir insanlar ama daha da bölünecek.
Evet. Bu aslında 3'e bölünmüyor. Kendisinden 3 firma çıkıyor.
3 firma çıkıyor. Aynen.
Birisi enerji, birisi bu Toshiba işte Kioxia falan yarı iletkeni bölümünü oradaki hisselerini yönetecek bir firma diyorlar.
Evet.
Birisi enerji, birisi de neydi? Bakayım. Şimdi söyleyeceğim sana, unuttum. Birisi de firmanın altyapı falan ürünleri varmış. Tabii altyapı falan olunca sen onlarla normalde karşılaşmıyorsun.
Yok.
Onları yönetecek firmalar oluşacakmış. Toshiba şimdi bu haber ilginç karşılanmış çünkü Japonya'da böyle dev firma geleneği var. Bir firmanın her şeyi oluyor. Mesela neydi? Panasonic'in bir asıl sahibi vardı.
Evet. Neydi ya? hep aynı şeyi yapıyoruz. Unutuyoruz bu Panasonic'in sahibini.
Evet, Panasonic'in bir asıl markası vardır. Nakamichi miydi? Neydi?
Yok,
başka
yok.
Marka mıydı? Öyle Matsushita Electronics aslında, o başka Panasonic gibi, ki Panasonic tek başına bir dünya. Onda daha Panasonic gibi bir sürü marka var. Yani Japonlar normalde seviyor böyle dev firmayı ama ilk kez burada tersine bölme ya, kararı.
Evet, şey deniyor sebebi de. Mesela sen bu şirketi satmak istiyorsun diyelim. Zarar eden kısmı var. Alıcılar istemiyorlar zarar eden bir şeyi almayı. Bölüyorsun. Evet. İki ayrı firma haline getiriyorsun. Onu yönetmek de kolay, parça parça satmak da kolay.
Evet. Çünkü adam hani o ayakkabı bağından uyduya kadar her şeyi üreten ya. Firmayı nasıl alsın, niye alsın? Böyle lokma lokma hale getiriyorlar.
Evet, bir bölünecek şirket de General Electric. Onlar da benzer evet. bir şekilde üçe bölünüyor.
Onlar da her şeyi üreten bir firma ama Japon firması değil.
Evet.
Onların bir kere bir uçak bölümü var, motor bölümü var. Çok önemli. O ayrılacakmış.
Evet.
Sağlık bölümü varmış. O ayrılacakmış. Bir de enerji bölümü varmış. Üç tane firma.
Üç firma.
Haline gelecek.
Evet. Diğer haber, yonga krizinin sorumlusu Texas Instruments olarak gösterilmiş.
Evet. Aslında burada birazcık başlıkta oynamışlar. Yonga krizi değil de hani cihaz krizi diyelim. Çünkü sonuçta Texas'ın TSMC'nin yonga yetiştirememesinde adamların bir suçu yok. Fakat şöyle diyorlar. Şimdi Texas Instruments biz de zaman zaman konu ederiz, evet. ismini anarız. Çok çok büyük firma. Fakat direkt olarak hani Texas Instruments bir şey alıp yongası alıp da kullanmıyorsun. Fakat şu anda kullandığın bilgisayarın, televizyonun falan içinde büyük olasılıkla Texas Instruments yongaları var. Bir yerlerinde birkaç tane var. Şeye girmiyorum. Hani onların ünlü hesap makineleri falan, mühendislik makineleri vardır. Onlara girmiyorum hiç. Ne kullanıyorsan kullan. İçinde bir iki Texas Instruments minicik yongası var. Diyorlar ki bu hani talep arttı, işte katlanarak arttı falan. Texas Instruments diyorlar, asıl cevap veremiyor. Hı-hı. Şeyine, ürün talebine, artan talebe arzını arttıramıyor aynı oranda. Dolayısıyla diyorlar her şeyi Texas Instruments kitledi aslında. Otomobilleri, laptopları, onu bunu. Çünkü her yerde var. Hı-hı. Her şeyi diyor kitleyen ana neden TI. Texas Instruments. Hatta işte Amerika'da geçtiğimiz haftalarda yok işte yarı iletken firmalarını toplayıp işte gelin bakalım nasıl çözeceğiz bu işi falan
evet.
konuşmuştu, etmişti. İşte şeymiş, orada bu netleşti diyorlar. TI'nin şey olduğu, TI'nin. Sorumlusu oldu. Bakalım nasıl çözecekler? Nasıl evet. atlatılacak?
TSMC bu haberi herhalde 3. kez falan bir daha veriyoruz. Ve Sony 7 milyar dolarlık fabrikanın duyurusunu yaptı. Ya bu hep açacak Japonya'da fabrika açacak diye he? anlatıyorduk. Şimdi nihayet Sony ile beraber yapıyorlar. O fabrika açılıyor ama daha önce haberini yaptığımız gibi bu son teknoloji yongalar yapmaktan ziyade piyasada çok daha çok yaygın bulunan biraz daha eski teknolojileri üretecek. 22 evet. ve 28 nanometreyi üretecek bu.
Olsun. İşte demin konuşulan Texas Instruments krizini falan aşmaya yardımcı olacaktır kesinlikle. Ama tabii hani fabrikanın duyurusunu yaptı. Duyurusunu yapmakla kurdeleyi kesmek arasında İkisine kaç var, yıl minimum. Var?
minimum.
Yani sorunlar çözüldü diye bekleme.
Kesinlikle. Bu arada mesela onların raporları oluyor çeyreklik. O çeyrekte şeyler gözüküyor. Ben onun linkini verdim. Merak edenler bakabilir. O %20 28 nanometre yüzde kaç? %20 22 nanometre kaç? Hepsi gözüküyor. Hala pastadan çok büyük pay alıyorlar. Her ne kadar yarısı modernleşmiş olsa da yani o eski tip yongalarda bayağı yaygın kullanılıyor.
Çünkü bazı yongalar çok basit şeyler. Öyle şeyde üretilmesi gerekmiyor. En yüksek teknolojiyle üretilmesi gerekmiyor. Şu anda en yüksek teknoloji daha para kazandıracak şeylere kullanılabilir. Orada çocuğun Mickey Mouse oyuncağının konuşma yongası. Onu niye şeyle üretesin? 7 nanometreyle üretesin. O eski teknoloji. En ilkel doğru makinelerle.
Doğru. Bu arabalarda falan da herhalde bunlardan çok fazla var.
Tabii ki otomobilde aynı şekilde sonuçta elektrik güç tüketimi problemin yok. Orada daha önceki nesilleri, teknolojileri kullanabilirsin.
Evet, yani şöyle bakıyorum da 28 nanometreye %10 demiş mesela. %10'u hala üretimin çeyrek bazında, 3. çeyrek evet bazında 2021'de evet %10'uymuş.
Evet.
Evet. Diğer haber, Sony PlayStation 5 üretimini düşüreceğini açıkladı. Zaten zor bulunuyordu. Şimdi bunlar da şeyden, tabii ki yine malzeme yokluğundan hedeflerini daraltmışlar. Yani evet, çok anormal bir azaltma olmamış açıkçası ama yine de azalıyor.
Evet, çünkü malzeme sıkıntısı var. Yoksa satmadığından değil. Ya da işte satmayacağını düşündüğünden değil. Hele yılbaşı evet geliyor. Tüketim çılgınlığı ya geliyor. Ama evet, mecburen işte mal yok diye azaltacakmış. Bu da daha sonra bilançolara yansıyacaktır.
Yansıyacak. Tabii şey, bir de bunların şimdi yılları farklı ya. Mart'a kadar bu mesela bu laf. Mart'ta kadar evet durum bu. Mart'tan sonrası evet yok. Belli değil. Eski haline gelir mi?
Evet.
Google 2.4 milyar euroluk davanın temyizine gitmişti ve eli boş dönmüş. Çünkü reddedilmiş mahkeme, üst mahkemeden yine cezayı ödeyeceksiniz evet denmiş. Ama hala bir tane daha varmış. Bir üst mahkeme, daha üstü olmayan bir üst mahkeme varmış. Oraya gideceklermiş.
Evet. Şu Avrupa Birliği milyar, bu sefer de
evet,
euro cezayı kesen. Diyorlar ki işte Google arama sonuçlarında kendisi de eğer o aranan hizmeti kendisi de sunuyorsa kendisini öne çıkartıyor. Ya burada işte mesele şu, Google sadece bir arama motoru değil ki, aslına bakarsan Google arama motoru değil. Evet, hani her an girip arıyorsun bir şeyler ama para oradan gelmiyor. O arama motoru diğer işlerin bir göbeği, bağlantı noktası gibi bir şey. Google reklam firması aslında ve başka şeyler. Arama Google arama motorundan, hani Google'ın arama motoruna girmek için para vermiyorsun. Üste çıkmak için para vermiyorsun. Reklam verebilirsin. O yüzden böyle maraz doğuyor. Çünkü adam, hani bizim çok değindiğimiz bir konu vardır. Hem toptancı hem perakendeci olmak. Sorun yaratan bir şeydir ticarette. Google o durumda hem arama motorunu çalıştırıyor ama hem de işte uçak bileti satıyor. Hani uçak bileti bulma hizmeti diyeyim, sunuyor. Sırf uçak bileti bulma hizmeti veren başka firmalar var. Google hem arama motoru suyun başını tutmuş ama o işi de yapayım diyor. Dolayısıyla böyle davalar doğuyor. Sadece arama motoru olsaydı başı ağrımayacaktı.
Evet.
Ama o zaman nasıl para kazanacaktı işte?
Öyle. YouTube dislike özelliğini güncelledi. Şöyle güncelledi, kaldırdı evet demek yanlış olur. Hala dislike verebiliyorsunuz bir videoya ama sonucu göremiyorsunuz. Kaç dislike verildi o videoya, onu siz artık göremeyeceksiniz. Sahibi, videonun sahibi görebilecek.
Videonun sahibi görecek, evet.
Burada tabii şeye çok itiraz geldi. Ben de haklı buldum. Diyorlar ki, biz diyor bir videoya tıklıyoruz. Dislike çoksa anlıyoruz ki o video tırt ya da işte başlığı aldatıcı.
Evet.
Oradan anlıyorduk diyorlar. Evet. YouTube da onu söylüyor. Evet, evet diyor, yani böyle kullanılıyor ama yapacak bir şey yok. Biz böyle bir karar verdik diyorlar. Sebebi de şeymiş efendim. Tabii bu veri bizde olabilecek bir veri değil. İşte küçükleri, büyükler küçükleri dislike yağmuruna tutup onları işte arama sonuçlarında düşürüyorlar diyorlar. Dibe sokuyorlarmış. Evet. O yüzden evet biz diyor böyle yapmaya evet karar verdik.
Evet. Olur, normal öyledir. Gerçekten dedikleri gibidir. Doğru. Ama hani böyle şeyler keşke en baştan düşünülebilseydi.
Evet, evet. Yani dislike'ı kötüye kullanırlar diye düşünmemişler herhalde ilk başta ama sonuç öyle olmuş. İnsanlar çok ikna olmadılar yalnız onun böyle olduğuna. Çünkü evet muhtemelen kimse kendi başına gelmeyince anlamıyorsun böyle bir şeyin olduğunu. YouTube'da tabii o veri var. Yani YouTube bunu uydurmuyordur bence.
Başına gelenleri görmüyorsun zaten, işte onlar yerin dibine çakıldıkları için
görmüyor,
zaten görmüyorsun. göremiyorsun. İşte ya tabii Google görüyor. O yüzden böyle düşünmüşler. Demek ki bir bıçak kemiğe dayanmış ki uygulamaya geçirmiş.
Şöyle bir özelliği var. Yani şey de diyebilirsin. Niye kutuptan kaldırmıyor? Ya da işte niye videoyu yapan kişi görüyor? Senin için de o bir çeşit, hani bu video olmuş mu olmamış mı, nasıl tepki aldı görme aracı çünkü.
Tabii. Bir kriterdir tabii. Bir araçtır bu. İşte bu araçlar ne yazık ki kitleye sunduğun araçlar her zaman bir sorun haline geliyor. Hani çok böyle idealist bir şekilde işte şöyle like yapacak, beğenirlerse like yapacaklar, beğenmezlerse dislike yapacaklar diyorsun. Ne oluyor? Like için dilenmeler başlıyor. İşte bilmem kaç like verirseniz şunu da çekerim falanlar başlıyor. Ya da dislike'ın işte linç şeklinde, sürü şeklinde olması başlıyor. Araç anlamını yitiriyor. Ne oluyor? Evet. Kaldırıyorsun. Maalesef bunun bir çözümü yok.
Ya da like bence sahteciliği oluyor. Yani botlarla
parayla alınıyor falan filan işte.
Evet. Çok bir çözümü de yok aslında maalesef.
Yok yani şimdi yorum diye bir sistem geliştirmişsin. Alışveriş sitelerini mesela kastediyorum. Güzel bir şey. Adam aldığı şeyi kendi düşüncelerini değerlendirmesini yazsın. Ne oluyor? Satıcılar tarafından istismar ediliyor. Kullanıcılar tarafından iyi ya da kötü istismar ediliyor. Bunun dışında bir de şey var. Hani kullanıcının bilmediği konu var. Hani cahillik konusu var. Yani adam işte efendim ne bileyim pırasa sipariş etmiş. Ya bu ne sebze çıktı diye yorum bir yıldız. Ne sipariş ettin? Hani ne bekliyordun? falan. Böyle cahillikler var.
Abi şey de var.
Aslında niyet iyi.
Yoruma çok bizim izleyicilerde çok var, sen de görmüşsündür. Ben diyor doğru düzgün yorum yazdım ama olumsuz diye yayınlanmadı diyor adam.
Yayınlanmıyor, siliniyor, bilmem ne olumlu yok işte şeyler diğer taraftan gözüksün diye bir yıldız verdim. Ya da tam tersi gözüksün diye 5 yıldız verdim. Yani bir sistem, sen böyle, bu aslında internetin doğası, internetin kendisi böyle. Hani çok böyle idealist bir şekilde kuruyorsun bir sistem. Hani kendin gibi düşünüyorsun, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar diyorsun. 15 gün sonra bir cehenneme dönüşüyor. İnternetin kendisi de işte aslında hani askeri kullanım için düşünülmüş. Dolayısıyla güvenlik, her ne kadar askeri falan desen de bazı alanlarında güvenliği sıfır. İşte spam mıpam gibi şeylere olanak veriyor. Çünkü düşünülmüş hani ya bunu asker kullanacak, hiçbir zaman işte teğmen komutanına ne haber komutanım diye mail atmayacak. Hani kapalı bir ortam, mail atacaklar bilmem neler belli. İmzasıyla adıyla atıyor, yetkisi belli. Dolayısıyla demişler ki hani kimse tutup da işte bir haftada 5 santim falan mail atmayacak, hani öyle bir şey düşünülmemiş bile. Ama atıyorlar işte, hiçbir güvenlik sistemi kurmadığın için adam bir dokunuşta 100 bin kişiye mail atıyor. Öyle. Maalesef. Temel öyle çürük olunca böyle oldu.
Bu arada yorum demişken, bu hafta aslında alışveriş haftasıydı. Her yerde kampanya vardı ama çok aşırı sönük geçiyor. Ben hani şimdi sen yorum deyince bile benim aklıma geldi. Yani unutmuşum, gitmişim, hiç bakmıyorum bile.
Geçen seneki çılgınlık yok. Çünkü yok. Para herhalde yok.
Herhalde.
İnsanlarda hani hep şey denir. Ya para yok diyorsun işte, çıkar telefonunu muhabbeti var ya, şimdi o bir artık şey oldu, bir klişe oldu, bir artık bir öyle bir terim haline geldi. Hani ya para yok diyorsun, arabalar şöyle böyle, ama bu sefer gerçekten para yok herhalde. Galiba. Çünkü bir coşku, bir heyecan, bir konuşanlar, edenler yok.
Evet, evet.
Bu sefer gerçekten yok herhalde para, bilmiyorum.
Çok evet, yani şey de gözümüze sokarlardı. Şimdi sokmadılar bu sefer o kadar. Ve şey, bazı alışveriş siteleri de hiçbir şey yapmadı hatta. Hiçbir şey yapmayan da var. Öyle.
Ya sırf şey tartışması 15 gündü yani, siyah cuma mı, kara cuma mı, kutlu cuma mı, muhteşem cuma mı, sevinçli cuma mı, o kavga bile 15 gündü. Bu sene hiç yok, o kavga da yok mesela. Hiç, öyle bir şey de yok.
Evet, sessizlik.
Dolayısıyla
var.
Bu an manalı bir durum.
Öyle, öyle. Apple mesaj uygulamasında görüntülerle ilgili daha hafif bir filtre ekledi. Şu Apple'ın hani bütün fotoğrafları tarayacağız meselesi vardı ya, geri adım atmışlardı. Onu çok çok hafif bir şekilde geri getirdiler. Şöyle,
Evet.
Mesaj uygulamasına uygunsuz bir fotoğraf gelirse çocuğa onu göstermiyor. Ve şey uyarı yazıyor, ya bunu açmasan daha iyi olur diyor. Bütün bu şeyi de ailesine bildirmeden yapıyor. Eskisinde bir de aileye bildirme olayı vardı. Bir de telefonun içinde gerçekleşiyor. Yani bir sunucuya dışarı sorması taşmıyor. Gerekmiyor. Dışarı taşmıyor. Böyle bir filtre eklemişler. Daha şey, hani o iptal ettikleri olayın da hani rafa kalktı o sadece, ama geri gelme ihtimali her zaman var. Ama bu başka bir şey. Böyle bir tedbir getirmişler.
Lokalde. Bir filtre. Lokalde öyle bir şey gelmiş.
O yüzden buna bir itiraz gelmedi gördüğüm kadarıyla.
Evet, çünkü cihazdan dışarı çıkmıyor.
Twitter'da minik bir güncelleme yapmış. Web üzerinden gönderilen fotoları olduğu gibi gösterecekmiş. Kroplamadan etmeden, kendi formatına sokmadan senin hani nasıl göndermek istiyorsan o şekilde gösterecek. Bunu uygulamada zaten o şeye geçmişti. Web tarafı kalmıştı. Onu da düzeltmişler. Artık hani abuk subuk kroplarla bir şeylerle değiştirmeyecek formatını, olduğu gibi gösterecekmiş.
Evet. Evet.
Meta'da Facebook ve Instagram'ın reklam yayınlama filtrelerini çok kısıtlamış. Artık böyle hani din gibi hassas konular, işte cinsiyet ya da işte yaşla ilgili böyle çok fazla özele giren arama anahtarları seçtirtmeyecekmiş reklam verenlere.
Evet.
Geçen haftalarda şeyi çünkü söylemiştik. Yüzü tanımayı kaldırıyordu. O verileri siliyordu. Şimdi sıra bunlara gelmiş.
Evet. Çünkü bu sistemlerin muhteşem reklam hedefleme özellikleri var. Facebook'a reklam verirken diyorsun ki sadece erkekler görsün. 20 yaşla 30 yaş arası Anadolu, İstanbul'da Anadolu yakasında oturan erkekler görsün diyorsun. Görüyor.
Evet.
Daha hani ince filtreler bile var. Bunun daha alt kırılımları da var. İşte onu birazcık azaltmış.
Öyleymiş. Ama bir şey var, hani bir hareketlilik var adamlarda. Yani bu kadar baskı sonuç veriyor demek.
Evet, baskı
yani
olduğu için. Evet, baskı olduğu için.
Ya da hep seninle daha önce belki de konuşmuştuk. Daha iyisini geliştirdiği için.
Tabii ki.
Evet.
Bir de tabii burada böyle meselelerde Facebook gibi, Twitter gibi falan büyük firmaların ateş altında kalmasını belki keyifle izlerken, bu radardan kaçmayı başaran başka firmalar olduğunu unutmamak lazım.
Tabii onu öyle.
Hatırlarsan geçtiğimiz yıllarda Turkcell reklam verdi. Bizde o Facebook'takilerden daha iyisi var diye. Turkcell reklam verdi. Hani filtreler anlamında, bu hedefleme anlamında. Facebook'un sunmadığı özellikleri biz sunuyoruz diye. O sunduğu özellik de şu: telefon şebekesi senin o anda nerede olduğunu da biliyor.
Evet.
Facebook'un bunu bilmesi daha zor. Mümkün daha ama zor. Daha zor. Onun ki ister istemez zaten sen baz istasyonuna bağlısın. Hı-hı. Dolayısıyla istesen de istemesen de biliyor şebeke.
Tabii.
O sayede şey vardır ya, bazen işte gidersin bir mağazanın önünden geçerken SMS reklam gelir. Ya da bir semt, o semte girdiğinde SMS reklam gelir. Çünkü bunu
SMS atar.
Türkiye bu telefon firmaları bu hizmeti parayla sunuyor reklam verenlere. Ama bak, bu işte dediğim gibi ateş altında devler ateş altında kalırken, onlar da dev ama onlar sessiz sessiz, aman ilgiyi üzerimize çekmeyelim diye faaliyetlerine devam ediyorlar kenarda.
Öyle. Evet, bir haber işte Unity'den, onlar da bir satın alma haberi. Veta Digital'i almışlar. Böyle deyince bir şey anlamayacaksınız muhtemelen ama bu Peter Jackson'ın da kurucu ortaklarından olduğu ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki efektlerin yapıldığı firmaymış. Ama şöyle, firmayı alırken aslında araçları almışlar. Yani içindeki insan kaynağıyla bütün stüdyoyu değil. Hatta orada da az önce bahsettiğimiz şekilde bir bölünme var kendi içinde firmanın. Yani aslında Unity orada bu firmanın ürettiği araçları aslında ekliyor kendi araç cephaneliğine.
Evet.
Ve Unity de bugün hani film sektöründe kullanılan bir araç. Artık öyle sırf oyun yapılan bir araç gibi düşünmemek lazım. Dolayısıyla yine film sektöründe kullanılmış araçları bünyesine eklemesi önemli bir şey. Kullananlar için.
Ya orada tabii Unreal arayı çok açtı. Unreal Engine ve Unreal Engine hani sinemada kullanılan motor o. Hatta tabii, çok tabii. ilginç ki gerçek zamanlı kullanılıyor. Grafiklerde kullanılıyor. Unity yine yakalama şeyinde.
Evet.
Yakalama derdinde. Fakat orada daha ilginç olacak bir şey söyleyeceğini unutma. Evet. Şimdi Unreal deyince tabii onun arkasında Epic Games var. Hani bir firması belli, şeyi belli, iş modeli belli falan. Ama Unity genelde hani ücretsiz herkesin kullandığı ücretsiz oyun motoru olarak görülür. Ve genelde hani Unreal evet. kadar dev projelerin motoru da değildir.
O kadar değil evet.
Çok platformu desteklediği için tercih edilir, sevilir. Bir de hani lisansı falan ücretsiz ya da ücretli durumunda da daha hesaplı olduğu için tercih edilir. Buna rağmen Unity'nin milyar dolar düzeyinde bir alım yapması şaşırtıcı bir durum.
Öyle. Bu arada işte o Unreal'ın şeyini söyleyecektim. Hani merak edenler varsa bu mesela Mandalorian'ın şeyi var. Nasıl yapıldığı ile ilgili belgeseller var. Mesela orada görebilirler. Unreal'da evet. da kullanılıyor. Yani film sektörü evet. artık bu araçları kullanıyor. Dolayısıyla adamların buraya yatırım yapması doğal.
Evet, dediğim gibi birazcık şey yakalamaya çalışıyorlar rakibi ama iyi gidiyorlar.
Evet, oyun dünyasına geçelim, zaten pek bir şey yok. Şimdi Microsoft'un oyun mağazasına ne zamandır istenen önemli bir özellik geliyor. Şimdi oraya yüklenen oyunların nereye yüklendiği meselesi vardır ve ona erişmek ayrı bir meseledir.
Sormaz, etmez.
Aynen, ona erişmek, yedeklemek çok zordur. Hani imkansız evet. demiyorum, çok zordur. Şimdi onu baştan aşağı değiştiriyorlar ve nereye yüklendiğini sen seçebileceksin Steam'de olduğu gibi ve işte evet. artık erişilebilir olacak. Bu da yedeklemenin yolunu evet, açıyor mesela.
Çok geç ama hani olması sevindirici. Çünkü özellikle bu hafta Forza Horizon 5 çıktı. İnsanlar o Steam'den alanlar nispeten hani onlar da başka sorunlar yaşıyorlar ama da nispeten sorunsuz. Ama PC Microsoft mağazasından alanlar çeşit çeşit sorunla yüz yüze kaldılar. Evet. Mağazanın yetersizliği ve sorunları daha bir ortaya çıktı bu bahaneyle. İşte değişiyor ama yani daha değil, gelecekte değişecek edecek falan yani, filan.
Evet evet.
Hadi neyse yine yani. Bir hareket olmasına şükredelim ama çok yolları var gidecek.
Öyle öyle.
Hayır, ya bu Microsoft'un...
Abi önünde örnek vardı. Yıllardır Steam'i, şusu busu hepsi varken sen sonra geldin ve onların gerisinden başladın.
Ya Microsoft'un mağazası böyle oradan normalde kurduğun 1-2 megabaytlık araçlar yani, hatta biraz daha büyük araçlar için falan sorunsuzdu. Bu oyunlar yaktı onu. 100 gigabayt ve üstü oyunları bu mağazaya ekledikleri zaman yetersizliği belli oldu. Kimse tutup da Microsoft'un mağazasından kurduğun Spotify için işte dosyaları yedeklenmiyor falan diye isyan etmiyor. Tabii. Bir daha basarım kurarım diyor. Ama 100 küsür gigabaytlık Gears için yok işte Forza için falan insanlar istiyor ki bilgisayarı formatlayacağım o dosyaları alabileyim. Hani bir daha indirmeyeyim 100 gigabayt haklı. Ya da hani 100 gigabaytı koyacak yeri yok öbür diskime install edilsin falan. Bu özelliklerin esnek şekilde kurulması, sunulması gerekiyordu. İşte çok geç harekete geçtiler.
Evet.
Ama hani hadi nerede hani daha o kadar yol almaları lazım ki.
Öyle. Switch'e Twitch gelmiş. Nintendo Switch'te Twitch yokmuş. Şimdi var ama yayın yapamıyorsunuz tabii. İzlemek için. O yüzden... biraz kısıtlı olsa gelmiş.
Biraz kısıtlı olmuş.
Bu arada Steam Deck'te 2 ay ertelenmiş. Yine aynı mevzular. Parça yok mevzusu. 2 ay diyor firma.
2 ay yılbaşını geçti o zaman.
Yılbaşını geçti evet. Şubat'a attı.
Felaket. Şubat o zaman kötü. Çünkü
ama.
Biliyorsun yılbaşı çok önemli. Gerçi Steam önceden parasını topladı galiba.
Steam önceden topladı.
Ama
evet.
tabii... şeyini çıkınca alacağım diyen kaç kişi kim bilir kaç katı insan vardır onlar kaçtı.
Abi millet PlayStation alamıyor, Xbox bulamıyor. Bu da tabii o evet. akıbete uğrayacak.
Evet. Ya başarılı olursa yine çok satar. Fark etmez. Şubat ayında da alırlar. Pek bir şey değişmez. Ama bakalım hani Şubat ayında nasıl bir üründe karşılaşacağız. Yine bak, onu da bilmiyoruz.
Real olarak şeye görüyoruz bu erteleme haberleriyle 2022'nin de böyle geçeceğinin işte sinyalleri bunlar aslında bir yandan.
Tabii. Ya çünkü işte yıllar oldu. Yıllardan beri diyeceğim, düşündüm abartıyor muyum? Yok, hani bu kriz artık yıl muhabbetinde. Her yayında söylüyoruz bu, yok yatırımlar, fabrika açılışları falan aylar sonra, ama çok aylar sonra meyvelerini veren girişimler. O yüzden ha, yılbaşı takvim döndü, kriz düzeldi diye bir şey yok tabii ki.
Yok, öyle bir şey yok. Evet, bakıyorum haberlerim böyleymiş.
Evet, bu hafta durgun bir haftaydı.
Yani evet.
O yüzden pek bir şey yok.
Aslında genel olarak şeydeyiz. Evet. Hani bu sefer artık durulan şeylerin alınma dönemidir normal şartlarda. İşte sene sonu geliyor. Kasım'dayız. Aralık'ta da dünya coşacak. Sene sonuna doğru alışverişler artacak. Satın alınma aşaması artık geldi. Ama işte orada da bu kriz her şeyi berbat etmiş durumda.
Öyle. Bu sene özel bir durum var. Geçen sene de vardı ama galiba bu kadar hissedilmemiş miydi? Daha
bu kadar
yavaş yavaş oluşuyordu.
Evet.
Kriz belirtileri vardı. Bu sene beraberindeki şu taşıma nakliye krizi, yok konteyner krizi falan gibi şeylerle birlikte bu sene zor olacak. Geçen gün bir yayında da söylemiştik, dışarıda şöyle bir algı var, diyorlar ki yılbaşı hediyelerini şimdiden hazırlayın.
Doğru söylüyorlar.
Yoksa hani yılbaşına bırakırsanız sürpriz temini iyice zor olabilir. Şey var, yorumu var.
Doğru. Hatta geçen şey gördüm, Amerika'da da kırmızı et krizi varmış, bulamıyorlarmış, et yiyemiyorlarmış. Dedim Amerikalılarla bir ortak noktamız oldu.
Yani artık bilemiyorum bu nasıl olacak.
Sebep farklı mı?
Evet.
Evet, böyle. Zaten Amerika'da da şu an işte geçen görmüşsünüz rekor enflasyon açıklandı. Onların enflasyonunun rekoru bize benzemiyor tabii de. Hani Amerikan ekonomisi için.
Onlar için rekor.
Evet, onlar için rekor. Yani evet. Ekonomik krizi de getiriyor arkasından bu durum. Fiyat artışları.
İşte Biden şey diyecek, enkaz devraldık diyecek.
Evet. Bu durum klasik böyle olur. Bizden öğreneceği şeyler var.
Çok haksız değil tabii ki.
Değil tabii.
Çünkü hani batıran işte bir noktada tam uçak yere çarpmadan kaçıyor. O sonra yeni gelen artık yapabileceği bir şey yok. O düşürdü oluyor ama o çarptırdı tabii. Oluyor. Artık onlar şey yapacak. Ya onlar tabii düşünecekler.
Şeyi düşünmek lazım. Bu da hala aslında koronanın yarattığı bir durum. Onun dalgaları aslında.
İlk bir şey çözülmedi ki.
Hem çözülmedi hem de işte evine tıkılan insanların yarattığı müthiş talep bütün dengeleri bozdu. Çalışamadı insanlar.
Evet.
Bunları üretenler.
Evet.
O yüzden o düzelmedi tabii. Yani. Bir kere bozuldu mu düzelmiyor.
Tabii ki. Ya bu etkilerin tamamıyla temizlenmesi çok uzun bir süreç.
Evet.
Daha çok uzun zaman alacak bir süreç.
Kesinlikle. Peki. Gündem maddelerimiz bu kadardı.
Evet. Offline gündem.
Evet.
Böyleydi.
Evet. Çok bir fark olmadı ama hani hala yine de destekleyebiliyorsunuz. Yani bu yayının online olmaması destekleyemediğiniz anlamına gelmiyor. Katıl butonu orada. Bütün her şey açık. Beğendiyseniz
evet, bütün araçlar.
Destek olmak için katıldan katılabilirsiniz. Yine evet, aynı şekilde Twitch'ten de devam ediyoruz. Orada da yine aynı şekilde Prime'ler olmak üzere başta talibiz. Böyle evet, yayınlarımız da sürüyor.
Araçlar emrinizde, istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Çok evet. Teşekkürler.
Peki o zaman bu evet. Yayınlarda dediğim gibi devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere. Sağlıklı günler herkese. Podcast dinle.